Orta Asya'dan Balkanlara Türk Dünyası.
Merhaba kıymetli dinleyiciler. Orta Asya'dan Balkanlara Türk Dünyası başlıklı yayınımızda tekrar sizlerle birlikteyiz. Ben İlker Libont.
Ben Taner Karakuzur.
Yayınımıza hoş geldiniz.
Sefalar getirdiniz.
Bugünkü yayınımızda sizlerle Türk kültürünün temel yapı taşlarından olan ve Türk kültürü için kutsal olan unsurlardan bahsedeceğiz. Nedir bu kutsal unsurlar? Renk, sayı ve hayvanlar başta olmak üzere. Bunların yanı sıra Türk destanlarıyla da ilişkilendirerek ve aynı zamanda bu unsurlarla dünyadaki örnekleriyle bir kıyaslama da yapacağımızı söylemek isterim. Taner, bugün programımıza sana söz vererek başlayalım. Neler söyleyeceksin, nasıl başlangıç yapacaksın?
Teşekkürler İlker. Kutsal unsurlar Türk tarihinin ve kültürünün anlaşılmasında vazgeçilmez bir role sahiptir. İlk olarak kutsal kabul edilen renklerle başlayalım. Türk kültüründe özellikle ak renk, yücelik, saflık, temizlik ve tanrı ile olan doğrudan bağı simgeler. Kağanların çadırları ak olurdu. Çünkü beyaz, yönetici sınıfının manevi ve toplumsal statüsünün simgesi olarak görülürdü. Beyaz atların törenlerde gök tanrıya sunulan kutsal birer kurban olduğu fakat kanlarının akıtılmadığı bilinmektedir. Bu uygulama Türklerde kan dökmeden tanrıya sunulan kutsal hediyeyi simgeler. Yine ak renk destanlarda ve halk anlatılarında bilgeliğin ve yüksek manevi mertebenin sembolü olarak karşımıza çıkar.
Evet, aynı zamanda renklerden bahsederken gök renginin Türk kültüründeki öneminin de altını çizmekte fayda var. Gök rengi eski Türklerde gökyüzünün yüceliği, kutsallığını simgeleyen bir renkti. Gök tanrı inancına dayanan bu anlayış devlet yapısında ve askeri organizasyonlarda sıkça kullanıldığını görüyoruz. Örneğin Orhun yazıtlarında gök renginin kutsallığı defalarca belirtilmiş. Aynı zamanda Hunlar ve Göktürkler döneminde kurt sembolünün de gök rengiyle tasvir edilmesi yine rastlanılan unsurlardan birisi. Bu rengin rehberliği ve bağımsızlık anlamını taşıması da gök renginin bir diğer özelliği arasında. Gök rengi sadece eski çağlarda değil günümüzde de yine Türk toplumlarında nazar boncuğu gibi koruyucu sembollerin üzerinde de kullanılmakta. Türk toplumuyla, Türk kültürüyle haşır neşir olmuş bir renktir gök rengi.
Renklerin ardından kutsal sayılara geçelim ilke. Türklerin mitolojik ve dini inançlarında bazı sayılar özel bir anlam taşır. Bunlar arasında 7, 9 ve 40 sayıları en dikkat çekenleridir. 7 sayısı göğün 7 katlı olduğu anlayışına dayanır ve göksel varoluşu ifade eder. Tarihi kaynaklar ve destanlar 7 kat gök anlayışını sıkça işler. Aynı zamanda 7 sayısı Türklerde yönetim anlayışında sembolik bir değeri anlamını olduğunu görüyoruz. Kağanlar genellikle 7 farklı boy veya milletin lideri olarak kabul edilmiştir. 7 iklim, 4 bucak ifadesi de buradan gelir. 9 sayısı da Türkler için önemli bir yere sahiptir. Hakanlar tahta çıkarken 9 kez çevrilir, 9 tuğ ile temsil edilirlerdi. 9 sayısı yönetim gücü ve kutsallığı temsil edilirdi. Manas destanında kahramanlar hep 9 sayısıyla sembolize edilir. 40 sayısı da Türk kültüründe oldukça önemlidir. Özellikle destanlarda ve halk hikayelerinde kahramanlar hep 40 yiğitle birlikte hareket eder. Bu sayı genellikle çokluk, güç ve dayanışmayı ifade etmek için kullanılır.
Renklerden ve sayılardan sonra kutsal hayvanlara geçelim Taner. Kutsal görülen hayvanlar Türk mitolojisinde önemli bir yere sahip. Burada biraz konumuzda detaya gireceğiz. Kurt figürüyle başlayalım. Kurt özellikle bağımsızlık ve rehberlik anlamını taşır. Oğuz Kağan destanında kutsal kurt, Türk ulusunun kaderini değiştiren rehber ve koruyucu bir güç olarak anlatılır. Tarih boyunca kurt sembolü Türklerin bayraklarında, sancaklarında, devlet sembollerinde ve bağımsızlık ve güç timsali olarak kullanıldığını rastlamaktayız. Örneğin Oğuz Kağan destanından bahsettik az önce. Oğuz Kağan destanındaki kurt figürüne baktığımız zaman Türk milletinin rehberi olarak betimlendiğini görüyoruz ve savaşlarda yol gösteren, zafer kazandıran kutsal bir varlık olarak anlatıldığına rastlamaktayız. Kurt bu anlamda Türk milletinin tarih sahnesinde çıkışındaki liderlik, kurtarıcılık gibi sembol değerlere de sahiptir.
İlker, istersen kurt mevzunu biraz daha derinleştirelim. Türk kültüründe kurt sembolü sadece basit bir mitolojik unsur değil, aynı zamanda derin tarihi, toplumsal ve siyasi anlamlara da sahiptir. Türk mitolojisinde kurt çoğunlukla atalarının rehberi, koruyucu bir varlık, liderlik ve bağımsızlığın sembolü olarak kabul edildiğini az önce vurguladım. Kurt figürünün özellikle Türklerin tarih sahnesine çıkışlarında bir rehber rolü üstlendiğini, Türk topluluklarının hafızasında da önemli bir yer tuttuğunu görmekteyiz. Bu bağlamda Türk destanları arasında özel bir yere sahip olan Türeyş destanının incelenmesi, kurt sembolünün daha iyi anlaşılmasına büyük bir katkı sağlayacaktır kanıca.
Haklısın Taner. Özellikle Türeyş destanı gerçekten kurt sembolüne verilen önemi anlatmak için güzel bir örnek. Türeyş destanı özellikle Uygur Türklerinin köklerine dair bilgiler içeriyor ve destana göre eski Uygurların ataları bir kurttan türemiştir. Daha sonra destanda geçen kutsal kurt figürü Uygurların ilk atalarını koruyan, besleyen ve onlara rehberlik eden kutsal bir varlık olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlatı kurdun yalnızca fiziksel bir rehber olmayıp manevi anlamda da toplumun koruyucu gücü anlamına geldiğini çıkarımında bulunabiliriz. Destanda geçen kurt sadece Türklerde değil dünya mitolojisinde de sıkça karşılaşılan önemli bir sembol aslında. Örneğin Roma mitolojisinde de yine kurt figürüne rastlıyoruz. Romulus ve Remus'un annesi olarak tasvir edilen kurt, Roma'nın kuruluşunda merkezi bir role sahiptir. Yine İskandinav mitolojisinde kurt Fenrir karakteriyle kıyamet alametlerinden biri olarak kabul edilir ve böylece dünya mitolojisinde de yine kurt figürünün hem olumlu hem de olumsuz anlamda kullanıldığını görüyoruz. Tabi burada yine altını çizmek gerekir ki Türk mitolojisinde kurt figürü genellikle rehber, koruyucu ve ataların temsilcisi olarak olumlu bir imaj şeklinde vücut bulmuştur.
İlker, bu karşılaştırma ilginç ve önemli. Çünkü dünya mitolojisindeki kurt figürü genellikle karmaşık ve çelişkili anlamlar barındırırken, Türk mitolojisine baktığımız zaman kurt büyük oranda olumlu özelliklere sahip olarak gösterilir. Türk tarihinde kurt sembolü Göktürk Devleti'nin sembollerinde açıkça görülür. Göktürk bayraklarında kurt başının bulunması devletin bağımsızlık ideallerini ve savaşçı ruhunu temsil eder. Yine destanlarda kurt figürü sürekli olarak liderlik, güç ve bağımsızlık ile ilişkilendirilir. Türklerde kurt sembolizminin devamı Anadolu ve Balkanlarda da izlerini sürdürür. Bugün birçok yerde kurt sembolü koruyuculuğun ve cesaretin simgesi olarak kullanılır. Bilhassa Anadolu'daki bazı yerleşimlerde kurt sembolü taşlara rastlamak mümkündür ki bu taşların kötülükten koruduğuna inanılır. Ayrıca İtalya Avrupa'nın ve dünyanın birçok noktasında gözlerimizde şahit olduğumuz kurt heykelleri gerçeği var. Hepsi neredeyse birbirine benziyor. Romanya'da, Moldova'da, keza İtalya'da birçok ülkede sayabiliriz. Bunların tamamı aslında kurt sembolizmine dayalı olarak birbirinden etkilenen semboller olarak karşımıza çıkıyor.
Taner, istersen atla devam edelim.
Tabii ki.
At ise Türk kültürünün yine önemli kutsallık atfettiği hayvanlardan birisidir. Zaten beyaz renginden bahsederken sen de biraz bu hususa temas etmiştin. At sadece bir ulaşım aracı değildi Türkler için. Aynı zamanda Türklerin yaşam biçimi savaşçılık ruhuyla özdeşleşmiş bir varlıktır. Dolayısıyla atın Türk mitolojisinde gökyüzü ile yer arasında bir bağ kurma şeklinde kutsal bir varlık olarak görüldüğünü de eklememiz lazım. Türk hakanların mezarlarında at kalıntılarına da rastlanılmakta kurganlarda biliyorsun. Atın ölüm sonrasında dahi kutsal ve vazgeçilmez bir yol arkadaşı olarak göründüğünün en önemli ispatı olduğunu düşünüyorum bu anlamda.
Kesinlikle İlker. Atın Türk kültüründe sadece iktisadi değil, aynı zamanda manevi bir değeri vardır. Eski Türk toplumlarında at, özgürlük, hız, güç, kahramanlık ve cengaverliğin simgesidir. At, Türklerin günlük yaşamında ve savaş meydanlarında önemli bir yere sahip olmuştur. Atın bu kutsal konumu eski Türk inancında atların kutsal varlıkları olarak görünmesine ve bazı törenlerde Tanrı'ya sunulmasına neden olmuştur. Özellikle şamanizm döneminde at ruhlar dünyası ile iletişimi sağlayan kutsal bir araç olarak algılanmıştır. Türk destanlarında at figürü sıkça yer alır ve destan kahramanlarının başarısını, cesaretini ve asaletini simgeler. Örneğin Alper Tunga destanında kahramanların atları ile bağları çok güçlüdür. Manas destanında Manas'ın atı Akkula, kahramanın güç ve kudretini simgeler ve onu önemli savaşlarda taşır. Bu bağlamda at, destan kahramanlarının en yakın dostu ve yoldaşı olarak görülür. Türk mitolojisinde atın sembolik yeri oldukça derindir. Özellikle Dede Korkut hikayelerinde at, kahramanların hayatını şekillendiren en önemli unsurlardan biridir. Atların isimleri, özellikleri ve kahramanlarla olan bağları Türklerin ata yüklediği kutsal anlamları net şekilde ortaya koyar. Ayrıca eski Türklerde kağanların cenazelerinde atların da gömülmesi, atın öte dünyada insanın en önemli yardımcısı olarak görüldüğünü gösterir. Bu durum arkeolojik kazılarla da desteklenmiştir. İskit, Hun, Göktürk ve daha pek çok Türk toplumunun mezarlarında at kalıntılarına rastlanmaktadır.
Taner, burada bir de ben biraz dünya mitolojisinde de atın yerine değinmek istiyorum. Örneğin Yunan mitolojisinde geçen Pegasus gökten gelen kanatlı bir at olarak tasvir ediliyor biliyorsun. Ve ilham kaynağı, güç sembolü şeklinde bir sembolik değeri var. Hint mitolojisinde de yine atlar tanrılarla bağlantılı olan hayvanlar olarak sıklıkla güneş arabalarını çeken kutsal varlıklar olarak geçer. Yine Kuzey Avrupa mitolojisinde de Odin'in 8 ayaklı atı tanrıların ve kahramanların kullandığı mistik bir varlık olarak karşımıza çıkar. Tabii bu mitolojilerde bu şekilde geçiyor ama asıl önemli olan unsur Türk mitolojisindeki at sembolizminde dünya mitolojisindeki at sembolizmi arasında bir benzerlik olduğunu görüyoruz. Yani az önce kurt mitolojisinden bahsettiğimizde bir farklılık vardı. Ancak söz konusu at olduğunda diğer mitolojilerle aynı eksende bir anlayış olduğunu görüyoruz. Türk kültüründe atlar daha çok güç, savaşçılık ve hareketlilikle ilişkilendirilirken bazı batı mitolojilerinde atlar daha mistik ve kozmolojik anlamlar taşır. Yine de atın güç, hız ve manevi bağ kurma gibi anlamlarının evrensel özellikler arasında olduğunu söylemek mümkündür diye düşünüyorum.
Haklısın İlker, Türklerde ata yüklenen bu kutsallık zaman içerisinde İslamiyet ile birlikte dönüşerek kültürel devamlılığını sürdürmüştür. Özellikle Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde at hem askeri sembolizmde hem de gündelik hayatta önemini korumuştur. Osmanlı döneminde padişahların kullandığı atlar güç ve otoritenin simgesi olarak özel olarak yetiştirilmiş ve özel törenlerde kullanılmıştır. Türk at biniciliği ve at terbiyesi dünya çapında un kazanmıştır. Ve bu geleneğin günümüzdeki temsilcileri Orta Asya'dan Anadolu'ya, Balkanlara kadar olan bölgelerde halen varlığını sürdürmektedir.
O zaman Türklerin ata yüklediği anlamları ve mitolojik ve kültürel bağları birlikte düşünecek olursak, Türk toplumunda atın hem günlük hayattaki pratikte hem de mitolojik ve manevi değerler anlamında önemli bir yere sahip olduğunu söylememiz mümkündür. Taner, şimdi biraz da Kartal'dan bahsedelim.
Kartal, Türklerin milli sembollerinden biridir ve tarih boyunca gücü, hakimiyeti ve gökle bağlantıyı temsil ettiğini biliyorsun. Göktürk ve Uygurlar döneminde Kartal hükümdarlık sembolüydü ve devletin koruyucusu olarak kabul edilirdi. Örneğin Kültegin baş heykelinde Kartal figürü bulunmaktadır. Mitolojik anlamda hayat ağacının en tepesinde yer alan Kartal'ın Tanrı ile iletişim kurduğu ve gökyüzünü kanatlarıyla kapladığı inanışı da yaygındır. Ayrıca bazı Oğuz boylarının Ongunlu olarak da kullanıldığını biliyoruz.
Kartal'ın yanında bir diğer figür de geyik figürü. Türk mitolojisinde önemli bir yeri olan bir diğer figür geyiktir. İslam öncesi Türk kültüründe geyik yine kutsal adledilen bir hayvandır. Hunların atalarına Azak Denizi bataklıklarında yol gösteren kutsal bir geyik olduğuna inanılır. Bu nedenle geyik Hunların menşe efsanelerinde büyük bir öneme sahiptir. Kök Türkler ve Uygurlar döneminde de yine geyik figürü Budizm etkisiyle daha farklı anlamlar kazanmış, fedakarlık ve yeniden doğuş gibi sembollerle ilişkilendirilmiştir. Irk Bitik adlı fal kitabında da yine geyik benzeri bir hayvan olan Sigun Geyik, gök tanrı tarafından kutsanan bir varlık olarak literatürde geçmektedir.
İlker, geyikten sonra istersen mitolojik bir hayvan olarak kabul edilen, sıklıkla rastladığımız ejderhaya değinelim. Türk kültürüne Çin etkisiyle giren ejderha, Hun döneminden itibaren Türk mitolojisinde güç ve bereket sembolü olmuştur. Hunlar ejderhayı gök ve yerin simgesi olarak görmüşlerdir. Ejderha, bazen dünyayı taşıyan bir yaratık, bazen de hayat ağacını koruyan sısımlı bir varlık olarak kabul edilir. Ejder, İslamiyet sonrası dönemde karanlık güçleri simgelemiştir. Divan-ı Lügat-ı Türk'te ejderha büke olarak geçer ve kudretli kahramanlarla özdeştirilir. Kutadgu birlikte ejderha sembolü ihtiyatlık ve savaşta zafer kazanmanın anahtarı olarak tasvir edildiğini biliyoruz.
Teşekkürler Taner, ejderha ile ilgili verdiğin bilgiler için. Şimdi biraz da koyundan bahsedelim. Koyun, Türk bozkır kültürünün vazgeçilmez bir sembolü. Hem iktisadi hem de sosyal yaşamın merkezinde yer alan bir hayvan. Özellikle kurban törenlerinde gök tanrıya sunulan kutsal bir hayvan olduğunu belirtmeliyiz. Bozkır ekonomisinde de yine koyunun etinden, sütünden, yününden yararlanıldığı ve yine toplumun refahını sağlayan bir sembol olarak görünmesine yol açtığını çıkarımında bulunabiliriz. Orhun yazıtlarında koyun düşmanın zayıflığını simgelerken kurt ise gücü ve askeri kudreti temsil etmiştir. Yine 12 hayvanlı Türk takvimine baktığımız zaman koyun yılının bolluk ve bereketi sembolize ettiğini de aktarmak gerekir.
Haklısın İlker. İsterseniz programımızın sonunda aslana da yer verelim. Aslan figürüne bakalım Türk tarihi açısından. Aslan özellikle Budizm etkisiyle birlikte Türk kültürüne girdiğini belirtmem gerekti. Altay Pazarık kurganlarında bile aslan figürüne rastlanır. Aslan zaferin, kuvvetin ve iyinin kötüyü yenmenin sembolü olmuştur. Göktürk döneminde Tasparkağ'ın aslan ünvanını kullanarak gücünü vurgulamıştır. Uygurlar döneminde hükümdarlık sembolü olarak aslan figürü kutsallaştırılmış ve korunmuştur. Kutadgu birlikte aslan yüreklilik ve hakimiyet sembolü tasvir edilir. Hükümdarların oturduğu taht aslanlığı örgün olarak bilinir.
Kıymetli dinleyiciler, şimdi sırada müzik aramız var. Söz müzik Ali Aksoy'a ait, Bayan Türk ve Kara Grup tarafından seslendirilen Altaylardan Tuna'ya isimli eser kulaklarınızda.
Çiller aşı var, düştük kara sevdaya. Loy loy gönül güzel yarası var, düştük kara sevdaya. Loy loy gönül güzel yarası var. Al bizi de sürürsen, bayrak olak bürürsen, hala durma yürürsen, loy loy daha yolun yarısı var. Durma yürüsen, loy loy daha yolun yarısı var. Topraklar gelmez, zindanlar zor gelmez. gözlerinin karası var. Zindanları zor gelmez. Oy oy gözlerinin karası var. Başka nizam istemem. Kıfet asa istemem. Yasamasa istemem. Loy loy milletimin töresi var. Yasamasa istemem. Loy loy umut için töresi var. Milletimin töresi var. Hainlere mermisi var. Yeterli zaferi var. Üreyli erleri var. Kuruyurdu ay batanda. Ulu baba çok batanda. Ölkedir uzakta, yaralıdır tuzakta. Uzağında kalsak da, loy loy gönlümüzde orası var. Uzağında kalsak da, loy loy gönlümüzde orası var. Öne surat asacak, zalıma kan pusacak. Türkiye düşman susacak. Loy loy fırtınası burası var. Türkiye düşman susacak. Loy loy intikamın sırası var. Türkiye düşman susacak. Loy loy intikamın sırası var.
Kıymetli dinleyiciler, bugün sizlere Türk dünyasının kutsal unsurlarından bahsetmeye çalıştık. Bu bağlamda renkler, sayılar ve kutsal hayvanlardan bahsettik. Tabii bu kutsal hayvanlardan bahsederken dünya mitolojisiyle de kıyaslama yaptık. Dolayısıyla Türklerin tarihsel olarak baktığımız zaman kutsal kabul ettiği bu unsurların Türk toplumunun ve siyasi yapılanmasında da etkileri olduğunu hep birlikte gördük. Bu unsurlar günümüze dek uzanan bir kültürel devamlılığın sembolüdür ve bu anlamda Türk kültürünün parçalarıdır. Taner, son olarak sen neler söyleyeceksin?
Oldukça ilginç bir programa imza attık. Çok fazla bilinmeyen, konuşulmayan konular üzerinde durduk. Binlerce yıllık Türk tarihine baktığımız zaman bunlar sadece örneğin onlarca rengi, onlarca hayvanı sayabiliriz ama bunlar ön plana çıkmış. Eski Türklerden itibaren ön planda olan semboller bizim için. Bir milletin millet yapan önemli unsurlar olarak karşımıza semboller çıkıyor. Bunlar ulus inşasında da son derece önemli vazifeler üstleniyor. Bu semboller üzerinde aslında biz milleti inşa ediyoruz. Bu semboller üzerinde birleşiyoruz. Dünyada da İlker sen de biliyorsun bu semboller sıklıkla kullanılır. Her milletin kendine ait sembolleri vardır. Her millet farklı hayvanları sembolleştirmiştir. Farklı unsurları, farklı yapıları kendilerine sembol edinmişlerdir. Türklerin binlerce yıllık tarihi olduğu için uğurlu sayılan renkler, sayılar veya hayvanlar tabii ki de oldukça fazla olacak. Çünkü az önce de dillendirdim, yüzlerce asırdır var olan bir kültürün emarelerini burada kısaca özetlemeye çalıştık. Bunlar hepsi aslında bugün hayatımızın birer parçası, birer dokunma alanı. Topluma aslında biz bu sembollerle ne yapmaya çalışıyoruz? Dokunmaya çalışıyoruz.
Teşekkürler Taner. Kıymetli dinleyiciler, bugünlük programımıza burada son veriyoruz. Haftaya tekrar Orta Asya'dan Balkanlara Türk Dünyası başlıklı yayınımızda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.
Esen kalın.
Orta Asya'dan Balkanlara Türk Dünyası.